Ayrım 58, sayfa 180. İnkılapçılık çabası ve demokrasi eğilimi. Cumhuriyetin ilanına rağmen hilafetin geçici de olsa bırakılışı ve gölge halinde olsa da bir halifenin ortada bulunuşu, padişahlığın kalkmasını ruhen hazmedemeyen çevrelerde hilafet makamına karşı aşırı bir saygı gösterisi yarattı. Bu makamın üstüne titreyiş gibi bir ruh hali belirdi. Bu ruh halinin aktif savunucuları bazı İstanbul gazeteleri oldu. İstanbul gazeteleri, İstanbul'un kurtuluşundan sonra halk efkarı üzerinde kuvvetli tesirler yapabilen bir kuvvet haline geldiler. Dipnot, o devrede kamu efkarını başlıca 6 İstanbul gazetesi etkiliyordu. Bunlardan Tanin, parantez içinde Hüseyin Cahit, Tevhid-i Efkar, parantez içinde Velid Ebu Ziya, Vatan, parantez içinde Ahmet Emin, Ankara'ya karşı kuşkulu ve hatta muhalif cephe almışlardı. Akşam, parantez içinde Falih Rıfkı, İktam, parantez içinde Yakup Kadri, Ankara'nın davasını savunuyorlardı. İleri, parantez içinde Supi Nuri, Celal Nuri, biraz ortada bir vaziyet almıştı. Ankara'ya karşı kuşkulu, tarihçi bir vaziyet alan gazeteler, evvela Cumhuriyet'in ilanını usulsüz gösterecek, kanuna karşı şüpheler uyandıracak şekilde yayına başladılar. Sonra hilafeti aşırı benimseyen yayınlara geçtiler. O sırada eski başvekil Rauf Bey, İstanbul'da gazetelere daha önce değindiğimiz gibi çeşitli yorumlara yol açan bazı beyanlarda bulundu. Refet Paşa ile Adnan Bey de, parantez içinde adı var, eski vekil ve İstanbul'da Ankara'nın bir aralık siyasi temsilcisi, orada bulunuyorlardı. Bunların bazı temas ve beyanları Ankara'da şüpheyle karşılanıyordu. Cumhuriyetten sonra ön plana çıkan bazı yeni siyasilerin İstanbul ziyaretlerindeki davranışları ise İstanbul'da ve muhalif basında iyi karşılanmıyordu. Mesela Dahiliye Vekili Recep Bey, parantez içinde Peker, bir İstanbul gazetesine şöyle beyanlarda bulunmuştu. Biz nasıl millet ve memleketi kurtarmak için ihtilal etmiş isek, şimdi de inkılapları kurtarmak ve memlekete mal edebilmek için ihtilal etmesini ve bu ruhu daima göğüslerimizde taşımasını bilen insanlarız. Halbuki İstanbul basını yeni nizamın inkılap değil, demokratik hürriyet temelleri üzerinde kurulmasını ister görünüyordu. İnkılapçılıkla Batı anlamında demokrasi çabası ise ayrı şeylerdir. Birbirleriyle çatışırlar. Böylece çeşitli yayınların da etkisiyle bazı çevrelerde sinsi bir irtica başlamıştı. Sahneye yeni polemikçiler de çıktı. Mesela 1908'den beri İstanbul Barosu Başkanı ve aynı zamanda savaşkan bir politikacı olan Lütfü Fikri Bey, İstanbul'da Ankara'nın davranışlarına karşı direnişi kuvvetlendiriyordu. Bütün bunların etkisiyle İstanbul'da Ankara'ya karşı hürmet azalmaya başlamıştı. Bu çatışmaların sonucu olarak İstanbul'da gazeteciler arasında tevkiflere gidildi. Hüseyin Cahit ve diğer bazı gazeteciler gibi Lütfü Fikri de tevkif edildi. İstanbul'da İstiklal Mahkemesi kuruldu. Fakat gene evvelce değindiğimiz gibi mahkemenin gidişi halk ve hele aydınlar arasında Ankara lehine bir hava yaratmıyordu. Sanıklar kahramanlar haline getirildiler. Neticede mahkemeyi şöyle böyle sona erdirmek gerekti. Hatta bir nevi barışma jestleri gösterildi. Hüseyin Cahit, diğer İstanbul gazetecileriyle beraber İzmit'e davet edildi. Orada Gazi ile görüşmeler yapıldı. Ankara'yı tutan gazetelerinde milli mücadelenin bazı önderlerine karşı saldırıları şiddetleniyordu. Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey bu örneklerdendi. İş pek çabuk dedikodu edebiyatı seviyesine düştü. Nihayet Refet Paşa pek iyi tertiplenmeyen ve amaçları da tedbirsizce ifade edilen bir sahneye konuluşla mebusluktan istifa edeceğini bildirdi. Refet Paşa'nın bu çıkışı bizim daha yukarıda kaydettiğimiz önderler arası çatışmanın kanuniyeti bakımından çok enteresan bir ruh halini vesikalandırır. Refet Paşa'nın beyanatı şöyleydi. Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının yalnız tatbikat hususunda aralarında meydana gelen görüş farklarından istifade ederek aralarını daha çok açmak ve kendilerini çok lüzumlu birer şahsiyet göstermek fikrini takip eden insanların aynı tarz düşünme, eser ve izlerini şimdi de yazılan makalelerde görmekteyim. Hayır, artık bu gibi adamların her vakit kullandığı ve memleket için zararlı olan bu silah kırılmalıdır. Eğer iktidar mevkiine çıkmak için tek yol olan mebusluktan çekilecek olursam, bu adamlar ne söyleyecekler? İşte ben bugün onu yapıyorum. Bizlere Rauf Bey ve şürekası diyorlar. Bunu reddederim. Yalnız Mustafa Kemal ve arkadaşları vardır. Son bir işim daha olacaktır. O da, ben müstesna olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarından bugün iş başında olmayanları iş başına getirmeye çalışmaktır. Bunlar İsmet, Feyzi Paşalarla, Fethi Bey'le tam bir birlik halinde çalışmışlardı. Gazi Paşa'nın arzuları ile bu emelin gene pek kolay tahakkuk edebileceğine eminim. Bu beyan ihtilal psikolojisi bakımından incelenmeye değer. Bu beyanat, İhtilalin müktesep hakları tanımayan insafsız kanunlarına karşı bir eski savaşçının safiyane şikayetinden ibarettir. Refet Paşa'nın bu arkadaşları birleştirmek çabası artık geç kalmıştı. Olayların akışıyla arkaya itilmiş bir özlemden, bir boşluğa haykırıştan başka bir şey değildi. Nitekim Refet Paşa bu saf ve biraz da şartlara uymayan dileklerini ortaya atarken, Ankara'da Gazi'nin ve yeni kadronun görüşlerini aksettiren ve Halk Fırkası'nın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesi biraz da insafsız bir sertlikle başka bir dil konuşuyordu. Paşa Hazretleri, bugün için yegane korktuklarımız sizlersiniz, yani milli mücadeleyi idare edenlerdir. Ben size 25 adedini aşmayacak zatların isimlerinden mürekkep bir liste takdim edeyim. Siz bunların arasında tam bir ittihat, tam bir ittifak, tam bir tesanüt temin ediniz. Ben de size memleketi istediğiniz yola sevk edebileceğinizi ve sulh zamanında dahi mucizeler yapabileceğinizi temin ederim. Fakat bugünkü bütün endişeler ve bütün korkularımızı sizler teşkil ediyorsunuz. Bu satırların Gazi'nin bilgisi dışında yazıldığına ihtimal verilemez. Kısaca artık şartlar değişmişti. İhtilal sonrası ortaya yeni bir kuvvetler dengesi çıkmıştı. Refet Paşa'nın beyanatında değindiği ve hasretini ifade ettiği Amasya mukarreratı, dipnot tek adam cilt 2 sayfa 40 Amasya kararları, günlerinin üzerinden nice güneşler doğmuş, nice güneşler batmıştı. O mukarrerata imza koyan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının orada kurdukları dostluk köprüsünün altından nice seller, nice sular akıp gitmişti. Bu arkadaşlar arasında, hatta Cumhuriyet'in ilanından önce başlayan ve 1924 yılının ilk aylarında gizli yahut aşikar belirtiler veren bu çatışmalar, keskin sonuçlarını asıl 1924 sonlarında vereceklerdi. Onun için biz bu sonuçlara varmadan önce 1924 yılının diğer bazı olayları üzerinde duralım.